Kitap adı Sosyal Hizmet Kuruluşları. Ünite 2 aile ve kadına yönelik sosyal hizmet kuruluşları yazar. Doktor Emrah Akbaş, editörler profesör. Doktor İlhan Tomanbay, profesör. Doktor Buray Gökçek Karaca. Amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra aile ve kadın kavramlarını sosyal hizmet açısından değerlendirebilecek. Türkiye'de kadına ve aileye hizmet veren kurum ve kuruluşları ifade edebilecek. Kadına ve aileye yönelik hizmet veren kurumların tarihsel gelişimini açıklayabilecek. Bu kurum ve kuruluşların sundukları sosyal hizmetleri sıralayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar aile, kadın, toplumsal cinayet, sığınma evi, aile danışma merkezi, aile mahkemesi, aile içi şiddet, toplum merkezi içindekiler, giriş. Kavramlar, Türkiye'deki aile ve kadına yönelik sosyal hizmet kuruluşlarının genel yapılanması. Konu anlatımı başlıyor. Giriş ilk başta anne babalarımızın çocukları, sonra çocuklarımızın anne babası oluruz. Daha sonra anne babamızın anne babası, en sonunda da çocuklarımızın çocukları oluruz. Milton Graham Blatt, bu bölümde aile ve kadına yönelik sosyal hizmet sunan kurum ve kuruluşlar hakkında genel bilgi edineceğiz. Farklı başlıklar halinde sınıflandırdığımız bu kuruluşların hazırladığı bazı projeleri de tanıtıcı bilgiler içeren bu bölüm çalışacağınız kurumlar hakkında olabildiğince geniş kapsamlı bir perspektif oluşturmayı amaçlamıştır. Kuruluşların tanıtımına geçmeden önce bazı kavramların tartışılmasını yararlı buluyoruz. Bu nedenle, önce seçtiğimiz kimi kavramlara dair ayrıntılı bilgi ve tartışmaların bulunduğu kavramlar kısmını okumalısınız. Kavramlar bu bölümde konuya ilişkin bazı anahtar kavramlar ayrıntılı bir biçimde tartışılacaktır. Aile, aile bir beraber yaşama sistemidir. Dar anlamda aile ya da çekirdek aile eşler ve onlara bağımlı çocuklardan oluşur. Geniş anlamda aile ya da geniş aile birkaç kuşağın bir arada yaşadığı aile sistemidir. Neredeyse her toplumda aile bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Zastrow'a göre 1990 modern endüstri toplumlarında aileler toplumun sürekliliğini ve istikrarını sağlayan aşağıdaki önemli işlevleri görürler. Neslin devamı. Her toplum üyelerinin yerine yenisini koyacak bir sisteme sahiptir. Pratik olarak her toplum aileyi çocukların büyüdüğü birim olarak kabul eder. Toplumlar yeniden üretimi yapanların hak ve sorumluluklarını belirlerler. Bu hak ve sorumluluklar, her toplumda farklı olsa da toplumun istikrarını sağlar. Çocukların bakımı. Reşit olana kadar çocuklar bakım ve koruma gereksinimi duyar. Aile, çocukların büyütülmesi için birincil kurumdur. Modern toplumlar çocukların bakımına yardımcı olmak için kurumlar geliştirmiştir. Tıbbi hizmetler, gündüz bakımı, ebeveyn eğitimi programları, bakım merkezleri gibi. Yeni üyelerin sosyalleşmesi. Toplumun üretken birer üyesi olabilmeleri için çocuklar kültür içinde sosyalleşmelidir. Çocukların dili ve sosyal değerleri öğrenmeleri ve toplumsal normlar içinde davranmaları beklenir. Aile, sosyalleşme sürecinde önemli bir rol oynar. Modern toplumlar bir takım grup ve kaynaklarda sosyalleşme sürecine katılırlar. Medya, yaşlı grupları, polis, filmler, kitaplar ve başka yazılı materyaller gibi. Cinsel aktivitenin düzenlenmesi. Cinsel aktivitenin düzenlenmesi başarısızlık, kıskançlık ve sömürü gibi sonuçlar doğurur. Düzenlenmeyen cinsel aktivite büyük ihtimalle birçok evlilik dışı çocuğun dünyaya gelmesine neden olur. Her toplumun, ailenin içinde cinsel aktiviteyi düzenleyen kuralları vardır. Birçok toplumda ensiz tabudur ve evlilik dışı ilişki onaylanmaz. Duygusal ihtiyaçlar için kaynak. Spitz, 1995. İnsanların duygusal desteği ve başkaları tarafından olumlu olarak algılanmaya ihtiyaçları olduğunu göstermiştir. Aile bu duygusal ihtiyaçların en önemli kaynağıdır. Çünkü aile üyeleri birbirlerini en önemli insanlar olarak görmektedirler. Zastrow, 1990. Aile bütün bu işlevleri yerine getiren bir birim olarak kurgulanmaktadır. Ancak gerçek yaşamda aile içinde sorunlar sıkça yaşanmaktadır. Toplum ve bireylerin yaşamı için önemli olan aile kurumunu desteklemek sosyal hizmetler içinde başlı başına bir alandır. Aile içinde ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi için sosyal çalışmacılar, sosyal yardımcılar, aile yardımcıları, aile destek elemanları ve devreye girerler. Aileyle çalışmalar yaparlar. Çünkü düzgün ve sorunsuz bir aile sağlıklı bir toplumun ilk adımıdır. Aile içi şiddet, kişi ya da bir grubun kendisine ya da bir başkasına yönelik uyguladığı, bedensel ve ruhsal açıdan zarar verici her türlü baskı, suistimal edici ve saldırgan davranış ve istismardır. Aile içi şiddet bir kişi ya da aile veya akrabaları içinden bir grup tarafından yakınlara, örneğin eski eş, kız veya erkek arkadaş ya da nişanlı, eşe, çocuklara, ebeveynlere, kardeşlere ve veya yakın akrabalarına yönelik uygulanan her türlü baskı, suistimal edici ve saldırgan davranış ve istismardır. Şiddet, sadece fiziksel şiddet değildir. Şiddet sadece dayak veya vurma değildir. Aşağılamak, küfretmek, eve kilitlemek, cinsel ilişkiye zorlamak da şiddettir. Kadın Dayanışma Vakfı'nın 2008 ortaya koyduğu üzere şiddetin 4 türü vardır. 1. Psikolojik şiddet. Kadına bağırmak, hakaret etmek, aşağılamak, başka kadınlarla kıyaslamak, korkutmak, kıskanmak. Kadının nasıl giyineceğine, nereye gideceğine, kimlerle görüşeceğine karar vermek, kadına veya çocuklara zarar vermekle, öldürmekle tehdit etmek, diğer insanlarla ilişkilerini sınırlamak, kendini geliştirmesine engel olmak, yaşadığı şiddetin sorumlusu olarak görmek, kültürel farklılıklarını reddetmek, bastırmaya çalışmak veya bu gerekçeyle kötü muamelede bulunmak. 2. Cinsel şiddet, kadını istemediği yerde, istemediği zamanda ya da istemediği biçimde cinsel ilişkiye zorlamak, çocuk doğurmaya zorlamak, kürtaja zorlamak, fuhuşa zorlamak, cinsel organlarına zarar vermek, cinsel özellikleri bakımından başka kadınlarla kıyaslamak. 3. Ekonomik şiddet, kadının çalışmasına izin vermemek, istemediği işte zorla çalıştırmak, kadının para harcamasını kısıtlamak, az para vererek çok şey beklemek, aileyi ilgilendiren ekonomik konulardaki kararları kadının fikrini sormadan tek başına almak, kadının parasını, şahsi mallarını elinden almak, kadının terfi etmesini engelleyecek kısıtlamalar getirmek, iş gezilerine, toplantılara, kurslara katılmasına engel olmak, kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerileri geliştirecek etkinlikleri engellemek, iş yerinde olay yaratmak suretiyle kadının işten atılmasına neden olmak. 4. Fiziksel şiddet, itip kalkmak, tokatlamak, tartaklamak, tekmelemek, kesici ve vurucu aletlerle ya da yakıcı maddelerle bedene zarar vermek, sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak, sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak suretiyle bedensel zarara uğratmak, aile içi şiddet ve kadınlar aile içi şiddetin yaygınlığı bir yana, kendisi de bir şiddet türü olarak oldukça yıkıcıdır. Örneğin aile üyeleri zamanlarının önemli bir bölümünü birlikte geçirirler. Birbirleriyle etkileşimleri yoğundur. Dolayısıyla birbirlerine yönelik kızgınlıkları da yoğun yaşayabilirler. Bir aile üyesinin yaşamında oluşan bir değişiklik diğer aile üyelerini de doğrudan etkiler. Birbirlerinin zayıf yanlarını, kırılganlık noktalarını iyi bilirler. Bu da aile içi şiddetin yıkıcılığını arttıran bir ögedir. Böylece hem yaygınlığıyla toplumsal bir sorun olması hem de yıkıcılığıyla bireylerin hayatlarını yoğun olarak etkilemesi açısından aile içi şiddet konusu sosyal çalışma açısından önemli ve üzerine acilen eğilinmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkar. Atasi Topçuoğlu, 2006. Dünya genelindeki veriler kadınların en çok aile içi şiddete maruz kaldıklarını göstermektedir. Dünya genelinde her 3 kadından biri yaşamlarının bir döneminde aile içi şiddete uğramaktadır. HİSV'de 1999 Dünya Sağlık Örgütü'nün WHO 2002 yılı raporlarına göre tüm dünyada 3 kadından biri yaşamlarının bir döneminde dövülmekte, cinsel ilişkiye zorlanmakta ve diğer yollarla taciz edilmektedir. Tacizi yapan kişi genellikle kendi ailesinden biri ya da tanıdığı bir kişidir. Dünya genelinde her 4 kadından biri hamilelik sırasında eşi tarafından isteği dışında cinsel ilişkiye zorlanmaktadır. WHO 2002 Dünya Sağlık Örgütü raporunun da gösterdiği gibi, çok yaygın olan aile içi şiddetin hem bireysel hem toplumsal acı sonuçları vardır. Şiddete uğrayan kadının değerleri, nitelikleri, kararları yok olmakta, ben duygusu yitirilmekte, kimlik kaybı görülmekte, sağlık sorunları artmakta, girişimciliği gelişmediği gibi tam tersine kaybolmaya başlamaktadır. Şiddete uğrayan kadınlar, kimlik ve düşünce geliştirmekte zorlanmakta ve toplumsal tavır alışlarda yer alamamaktadırlar. DPT 1993. Kısaca, şiddete maruz kalan kadınlar, giderek benliklerini ve özgüvenlerini yitirdikleri için şiddete karşı duramamaktadırlar. Aile içi şiddet çocuklara da derinden etkiler ve ağır bir toplumsal maliyet oluşturur. Şiddetin yaşandığı ailelerde yetişen kız ve erkek çocuklarda ciddi sağlık sorunlarının yanı sıra uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, intihar girişimi, yasa dışı davranış eğilimi, okula devamsızlık ve eğitimini yarıda bırakma gibi eğilimlerin daha yüksek oranlarda görüldüğü saptanmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2012 yukarıda görüldüğü gibi hem bireysel hem toplumsal sonuçları bakımından yıkıcı bir sorun olan aile içi şiddetle mücadelede sosyal politikanın hem önleyici hem probleme müdahale edici hem de mağdurları koruyucu sosyal hizmet sunmayı hedeflemesi gerekmektedir. Önleyici çalışmada toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması esas iken, probleme müdahale edici ve mağdurları koruyucu çalışma sığınma evi ve aile mahkemeleri ile sağlanmaktadır. Aşağıda toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramları açıklanacak. Sığınma evi hizmeti ve aile mahkemeleri ise daha sonraki alt bölümlerde anlatılacaktır. Toplumsal cinsiyet, cinsiyet bedenin biyolojik bir özelliğidir. Anne karnında oluşur. Toplumsal cinsiyet, toplumun kadına ve erkekliğe atfettiği anlamlardır. Atatürk Topçuoğlu 2011 Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve erkeklerin biyolojik farklılıkları yüzünden değil, bu farklara atfedilen toplumsal anlamlardan kaynaklanır. Toplumsal cinsiyeti yani kadınlık ve erkeklik rollerini çocukluktan başlayarak sosyalleşme içinde öğrenir ve benimseriz. Çünkü çocukluktan başlayarak bir grup içinde yaşarız. Ailemiz başta olmak üzere etrafımızdaki insanların bizi nasıl gördüğü, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği, davranışlarımızı şekillendirir. Örneğin, kız çocuklarına yumuşaklığın sembolü olan pembe yakıştırılır. Oyuncak olarak bebek verilir ve anne rolü benimsetilirken, erkek çocuklarına güven ve gücün sembolü olan mavi ve iktidarı imleyen diğer koyu renkler yakıştırılır. Futbol oynamak gibi birkaç çocuğun birden oynayacağı ve birilerinin diğerlerine galip geleceği oyunlar öğretilir. Çocuklukta başlayan sosyalleşme sürecinde kadınlık, annelik ve eşlik ile özdeşleştirilirken, yumuşak başlılık, koruyucu olma, bakım sağlama, fedakar olma gibi özelliklerin birleştiği bir rol olarak kurgulanır. Öte yandan erkeklik, sertlik ve iktidar gibi kavramlarla birlikte düşünülür ve güçlü olan, eve ekmek getiren ve etrafındakileri yöneten bir rol olarak kurgulanır. Farklı ülkelerde ve zaman içinde yoğunlukları değişse de dünya genelinde erilin, erkek, baskın ve dişilin, kadın, ikincil olduğu toplumsal cinsiyet rejimleri uygulanmaktadır. Vay be! 1990. Bunlara ataerkil toplumsal cinsiyet rejimleri denir. Toplumsal cinsiyette eşitlik, gender equality, fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve kullanımında, hizmetleri elde etme ve bireyin cinsiyeti nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa uğramaması demektir. Toplumsal cinsiyette hakkaniyet, gender equity ise, kadın ve erkeğin farklı gereksinimi ve güçlerinin olduğu, bu farklılıkların belirlenerek iki cinsiyet arasındaki dengeyi düzeltecek şekilde gerekenlerin yapılması anlamına gelmektedir. Biyolojik cinsiyetin aksine, toplumsal cinsiyet farklılığı sosyalleşme süreci içerisinde oluşmaktadır. Bu nedenle de toplumdan topluma, kültürden kültüre değişebilir ve değiştirilebilir. Pek çok toplumda kadın ve erkek farklı bireyler olarak görülmektedir ve her birinin kendine ait rolleri, olanakları ve sorumlulukları vardır. Toplumsal cinsiyet hem kadınların hem de erkeklerin yaşamını şekillendirir ve sonuçta bu çeşitlilik sadece farklı olmaktan öte, kaynaklara ulaşma ve elde etmede cinsiyetler arasında eşitsizlikleri de belirleyen bir anlam taşır. Bu eşitsizlik en belirgin olarak gelir dağılımında kendini gösterir. Bugün dünyadaki yoksulların %70'i kadınlar oluşturmaktadır. Birçok kadın çalışma olanağı bulamazken, çalışan kadınlar da ancak erkek kazancının ortalama 3/4 kadar bir ücret kazanmaktadırlar. Türk Tabipler Birliği 2008. 2. Bu durum kadınların ve erkeklerin eşit haklara ve eşit şanslara sahip olmadığı anlamına gelir. Bu eşitsizlikte kadınlar dezavantajlı durumda olan gruptur. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, insan hakları bakış açısının bir gereğidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal hizmetlerin temel amaçlarından biri de insan haklarını güvence altına almak. Kadın veya erkek tüm yurttaşların insan haklarına erişimini sağlamaktır. İnsanların bedensel bütünlüğü ve insanlık onuru, güvenlik, özgürlük, temel ihtiyaçlara ve eğitime erişimde kadınlar ve erkekler arasında eşitlik sağlanmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, toplumda refah, huzur ve verimliliği artırır. Hali hazırda toplumumuzda kadınların dezavantajlı olduğu gerçeği nedeniyle kadınların kendi durumlarını belirlemede, kendi haklarında söz sahibi olma hakkına sahip oldukları bilincine ulaşmalarında, istismara karşı çıkmalarında, statülerinin yükseltilmesinde, onurlarının korunmasında ve böylece demokratik geleneğin gelişmesinde sosyal hizmetin oynaması gereken çok önemli bir rol vardır. Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2012 sıra sizde bir kız ve erkek çocuklarına farklı oyuncakların uygun görülmesi, kız ve erkek çocuklarının biyolojik özellikleriyle mi ilişkilidir? Sıra sizde bir yanıt hayır. Bu biyolojik değil, toplumsal bir kategoridir. Yani toplumsal cinsiyet ile ilişkilidir. Türkiye'deki aile ve kadına yönelik sosyal hizmet kuruluşlarının genel yapılanması, Türkiye'de aile ve kadın alanında hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları dört başlık halinde sıralanabilir. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimlere ait kuruluşlar, özel girişime ait kuruluşlar, sivil toplum örgütlerine ait kuruluşlar, aile ve kadına yönelik sosyal hizmet sunan yapılar, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye'de aile ve kadın alanında verilen hizmetleri örgütleyen ve kurum ve kuruluşlar arasında eş güdümü sağlamakla yükümlü olan ana kurum TC, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'dır. 2011 yılında kurulan bakanlık, Türkiye'de sosyal hizmet sunumunda köklü bir değişimin de habercisi olmuştur. Tarihçe TC, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurulmasından önce sosyal hizmetlerin örgütlenmesinden sorumlu başlıca kurum TC, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, SHEK idi. SHEK'in ilga edilmesi ile birlikte sosyal hizmet sunumunun genel yapısı tümden değişmiş bulunmaktadır. Yalnızca SHEK değil, diğer bazı kurumlar da bu değişimden nasibini almıştır. Örneğin, daha önce Başbakanlık çatısı altında bulunan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KSGM ile Türkiye Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı da TC, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı birer genel müdürlük haline gelmiştir. TC, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında aile ve kadın alanındaki hizmetleri örgütleyen veya bu hizmetlere dolaylı katkı sağlayan genel müdürlükleri şöylece sıralayabiliriz. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü değişimden söz etmişken, söz konusu bu örgüt yapısı henüz oturmuş değildir. Ülkemiz sosyal hizmetlerin örgütlenmesi bakımından bir geçiş sürecini yaşamaktadır. Öğrencilerimiz burada sözünü ettiğimiz hizmetlerin ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşların söz konusu bu geçiş sürecinin ürünleri olduğunu ve yakın vadede değişmelerinin güçlü bir olasılık olduğunu unutmamalıdır. Sıra sizde iki, Türkiye'de sosyal hizmet sunumunda yaşanan dönüşüm neyi işaret etmektedir? Sıra sizde iki yanıt, Türkiye'de sosyal hizmet sunumunda yaşanan dönüşüm, kurulan yeni bakanlıkla beraber hizmetlerin daha eş güdümlü sunulacağını işaret etmektedir. İnternet Tece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın web sayfası için bakınız. www.aile.gov.tr Kitap Doçent Doktor Hakan Acar'ın Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 1921-1981 Kitabı Türkiye'de sosyal hizmetlerin gelişimine ilişkin önemli bir referans kaynaktır. Bakınız. Acar, Hakan, 2011, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu, 1921-1981, Fişek Enstitüsü Yayınları, Ankara. Geliştirici, koruyucu ve önleyici kuruluşlar. Toplum merkezleri, toplum merkezleri, birey, aile ve grup düzeyinde çalışmalar yapmakta, yani mikro ve mezo müdahalelerde bulunmakta. Aynı zamanda orada oturan toplum düzeyinde, yeri geldiğinde toplumun ileri gelenleriyle de işbirliği yaparak toplumsal değişim hedefiyle makro düzeyde müdahaleler yapmaktadır. Toplum merkezleri, semt, mahalle veya köy düzeyinde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik olarak koruyucu, geliştirici, eğitici, boş zamanı değerlendirici ve eğlendirici çeşitli sosyal, kültürel ve ekonomik etkinliklerin yürütüldüğü yerlerdir. Çamur, 2002. 65. Ülkemizde toplum merkezleri denildiğinde akla ilk olarak eski Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı kurulan merkezler gelmektedir. Bu merkezlerin yanında sivil toplum kuruluşlarının Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi kurduğu ve çalıştırdığı toplum merkezleri de bulunmaktadır. Toplum merkezleri hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlar doğrultusunda bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve bireylerin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile işbirliği ve eşgüdüm içinde sunmakla görevli ve yükümlü bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır. SHEK 2012-2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 9. maddesinin değişik J bendi ile 15. maddesi hükümlerine dayanılarak düzenlenen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı toplum merkezleri yönetmeliği 11 Temmuz 2000 tarih ve 24.106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Toplum merkezleri bir taraftan yeni gelenlerin kentteki karmaşada gitmeden, kentle tanışmalarını, geçmişlerine sahip çıkarak, kentle bütünleşmelerine yardım edebilen, diğer taraftan, zaten kentte yaşayan insanları hızlı kent temposu dışına çekip, kent insanını kuşatabilecek anomiden kurtararak, kaybettikleri çevrelerine yeniden kavuşmalarına olanak sağlayan kuruluşlardır. ONAT 2001 86 Göç eden bireyi ve çevresini kent yaşamının yıkıcı etkilerinden, yani onu giderek sefalete iten, yalnızlaştıran ve yabancılaştıran etkilerinden korumak önem arz etmektedir. Karataş ve Duyan 2002 Toplum merkezlerinin temel amacı insanları birbiriyle kaynaştırmak, işbirliği içinde ilişkileri geliştirmektir. Yerel bir toplumda insanların yaşadıkları yerden memnun olmaları, ortak yaşantılarında aynı değerleri ve amaçları paylaşmaları, komşularını sevmeleri, bizlik ve hemşerilik duygularına sahip olmaları o toplumun gelişmesinde sağlam bir temel oluşturur. Böylece karşılıklı etkileşim ve dayanışma sistemleri işlemeye başlar. Özellikle kentin gelişmiş ve gelişmemiş kitleleri arasında daha hızlı bir bütünleşme süreci oluşur ve sosyal değişim daha sağlıklı bir tempoda ilerler. Koç Yıldırım 1999 Toplum merkezlerinin etkinlik alanları. Toplum merkezleri, başvuru sahiplerinin sorunlarına çözüm aramak ve sosyal işlevselliklerini arttırmak için Kıvanç ve Di 2003 Bölge halkının sorun ve gereksinimleri. Bölgenin demografik, sosyal, kültürel, ekonomik yapısı ve sorun çözümünde kullanılacak kaynakları belirlemek amacıyla toplum incelemesi yapar. Belirlenen sorunların çözümüne yönelik hizmetler verir. Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verir. Eğitimi destekleme çalışmaları yapar. Yetişkinlerin bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları yapar. Meslek edindirmek ve gelir kaynakları yaratmak için çalışmalar yapar. Sosyal, kültürel, sportif etkinlikler düzenler. Çevre geliştirme çalışmaları yapar. Kentsel bütünleşme, kentsel toplum kalkınması ve kentin kaynaklarından yararlanmayı artırıcı çalışmalar yapar. Toplum merkezlerinin çoğunlukla üzerinde durdukları sorun alanları ve hizmet türleri de şöylece sıralanabilir. Karataş 1999 Yoksulluk ve etkileri, konut sorununun çözümüne dönük etkinliklere öncülük etmek, kadın ve çocuk emeğinin sömürüsüne engel olmak, halk sağlığını koruyucu çalışmalar yapmak, aile planlaması çalışmaları yapmak, bölgedeki sorun ve gereksinimlere yerel düzeyde çözüm aramak, kültürel alışverişi sağlayıcı etkinliklerde bulunmak, boş zaman değerlendirme etkinlikleri düzenlemek, beceri kazandırma kursları açmak ve halkın hukuki sorunlarına danışmanlık etmek. Toplum merkezlerinde uygulanan programlar. Toplum merkezlerinde verilen hizmetler aracılığıyla yöre halkının bilgi ve bilinç düzeyi artırılarak özellikle kadının aile ve toplum içindeki statüsünün yükseltilmesi, üretken hale getirilmesi, sağlık, beslenme, çocuk gelişimi ve eğitimi, aile planlaması ve ev ekonomisi konularında bilgilendirilmesi, kadın, çocuk, gençlere yurttaşlık haklarından başlayarak insan haklarının ve çocuk hakları sözleşmesi kapsamında çocuk haklarının ve bu hakların nasıl kullanılacağını öğretilmesi, çeşitli konularda rehberlik yapılması, sosyal-kültürel açıdan çok boyutlu ilgi alanlarının geliştirilerek halk katılımının sağlanması gerçekleştirilmektedir. SHEK 2012 toplum merkezinde yürütülen çalışmalar şöyledir. Anne çocuk eğitim programı AÇEP, kadının insan hakları programı KİHEP, baba destek eğitim programı BADEP, baba eğitimi, aile içi etkileşimi güçlendirme projesi, ortak sorunları olan bireyler arasında dayanışma ve destek oluşturma çalışmaları, çeşitli seminer, konferans, panel, söyleşi, yurttaşlık ve çocuk hakları eğitim programı, her yaş için eğitimi destekleme programları, gelir getirici çalışmalar, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri bu programları SHEK 2012 aşağıdaki gibi açıklamaktadır. Anne Çocuk Eğitim Programı AÇEP SHEK Genel Müdürlüğü ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı arasında 4 Eylül 1995'te imzalanan protokol ile Anne Çocuk Eğitim Programı AÇEP 14 Mayıs 1998'de imzalanan protokol çerçevesinde işlevsel yetişkin okuma yazma programı İOP ve baba destek programı BADEP uygulanmaktadır. AÇEP ile ailenin merkezi sayılan annenin eğitici potansiyelini harekete geçirerek elverişsiz koşullar altında yaşayan çocukların çok yönlü gelişimini, zihinsel becerilerini, yaratıcılıklarını, yeteneklerini ve bilgilerini artırıcı bir ortam yaratılması amaçlanmıştır. AÇEP annelerin olumlu bir benlik geliştirmelerini, yeterlilik, başarı ve kendine güven duygularını sağlamayı amaç edinmiştir. Program, temel olarak annelerin hem kendi kişiliklerini güçlendirmelerine, hem de çocukların çok yönlü gelişimini desteklemelerine katkıda bulunur. SHEK 2012 Baba Destek Programı BADEP Baba Destek Programı Türkiye'de babaların çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları için geliştirilmiş, bilimsel temelli bir eğitim programıdır. Katılımcı babalar, çocuk gelişimi ile ilgili bilgi düzeylerini arttıran iletişim becerileri kazanmalarını sağlayan ve bunun sonucunda daha demokratik tutumu benimsemelerine yol açan eğitimler almaktadır. 1997 yılından sonra uygulanmaya başlanmıştır. BADEP babanın çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla, eşiyle ve yakın çevresiyle iletişimini geliştirmesi ve giderek yaşantısında daha demokratik bir tutumu benimsemesini sağlıyor. Ülkemizde, diğer babalar ile çocukları veya babalık rolleri hakkında konuşma ve dertleşme fırsatı bulamayan babalara BADEP hem bir paylaşım ortamı hem de çözüm üretme olanağını tanımaktadır. 2-10 yaşlarında çocuğu olan okuma yazma bilen tüm babalar, BADEP'in hedef kitlesini oluşturmaktadır. SHEK 2012 Benim Ailem O 6 Yaş Aile ve Çocuk Eğitim Programı Program çocuğun psikomotor, sosyal ve bilişsel gelişim hakkını güvence altına alarak gelişimsel gecikmelerini önlemek. Anne babaların erken çocukluk konusunda bilgilerini arttırmak, bölgeler ve cinsiyetler arasındaki eşitsizliği azaltmak, öğrenme başarısını desteklemek ve etkili ana babalık programının ulusal düzeyde yaygınlaştırmak ve bütüncül yaklaşımı merkeze alarak 3 milyon aileye ulaşmayı hedeflemektedir. SHEK 2012 06 yaş benim ailem programı, öncelikle aile çocuk arasındaki ilişkilerin sağlıklı olmasını ve böylece çocukların gelişimlerinin en ileri düzeyde gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 0-6 yaş arasında çocuğu olan annelerle haftada bir yarım gün 1,5-3 saat interaktif yöntemle uygulanan program 16 konudan oluşmaktadır. Programın 16 oturumu annelerle, 2 oturumu da baba toplantısı olarak uygulanmaktadır. SHEK 2012 bu 16 konu, merhaba, aile tutumları, çocuğa kulak vermek, kendini ifade etmek, davranış kazandırmak, sağlıklı çocuk büyütmek, sağlıklı beslemek, bedenen ve zihnin geliştirmek, birlikte zaman geçirmek, sosyal ve duygusal yönden geliştirmek, beceri geliştirmek, bedeni tanımak ve korumak, neler oluyor hayatta, güvenli annelik, kadın olmak, çocuğum ben ve diğer konulardan oluşmaktadır. 7-19 yaş aile eğitim programı, MEP Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde 0-6 yaş benim ailem programının devamı niteliğinde hazırlanan 7-19 yaş aile eğitiminin ilk pilot uygulaması Ocak 2006'da Ankara'da gerçekleştirilmiştir. SHEK Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulama kapsamında olan bu programın ilk pilot uygulaması tamamlanmıştır. 7-19 yaş aile eğitim programı bu yaş grubu çocukla iletişimde bulunan yetişkinler için hazırlanan bir programdır. 3 saatlik 8 oturumdan oluşmaktadır. SHEK konu başlıkları şunlardır. Ailenin kendini tanıması, ergeni tanımak, iletişim kurmak, riskli davranışlar, çatışma ve çatışma yönetimi, aile tutumları, kişilik gelişimi ve olumlu davranışlar ve geleceği planlama. Toplum merkezlerinde kadına yönelik hizmetler, kadınların bilgi, beceri, eğitim, inisiyatif gücü gibi niteliklerinin artırılması, ortaya çıkma olasılığı olan pek çok sorunun önlenmesi anlamına gelmektedir. Bu gerçekten hareketle kadınların güçlendirilmesi, toplum merkezlerinin en temel hareket noktasını oluşturmaktadır. Tüm bu çalışmalar sonucunda kadının kendini ifade etmesi, sorunlarının farkına varması ve paylaşması, sorunlarına yönelik çözüm üretme kapasitesinin artırılması ve böylece kadının aile ve toplum içerisinde kabul ve saygı görerek statüsünün yükselmesi sağlanmaktadır. SHEK 2012 kadına yönelik olarak uygulanan programlar şunlardır. Kadınlara yönelik beceri geliştirme programları, kermes ve sergiler, kadının insan hakları eğitim programı, KİHEP, kadının insan hakları eğitim programı, KİHEP, kadının insan hakları eğitimi programı, bir sivil toplum örgütü ve kamu işbirliği ile yürütülen uzun soluklu bir program olma özelliğini taşımaktadır. Birleşmiş Milletler Cedal Komitesi'ne sunulan 2005 resmi TC raporunda hükümet tarafından kadının insan hakları programı örnek gösterilmiştir. Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, KİHEP, SHÇK Genel Müdürlüğü ve Kadının İnsan Hakları Projesi Mivas İrtibat Bürosu arasında 30 Aralık 1998 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde önce toplum merkezlerinde, daha sonra aile danışma merkezlerinde uygulanmaya başlanmıştır. SHÇK, 2012, KİHEP ile kadınların hakları ve sorunları konusunda bilgilendirilmeleri ve bilinçlenmeleri sağlanarak kadın ayrımcılığına yol açan mekanizmaları daha iyi anlamalarına yardımcı olunması, böylece kendilerine olan bakış açılarının değişmesi ve özgüvenlerinin artması yoluyla aile içi şiddetin önlenmesi ve güçlenmeleri amaçlanmıştır. 1998 yılından bu yana uygulanan program, toplum merkezleri ve aile danışma merkezlerinde görev yapan ve eğitici eğitimine katılmış kadın meslek elemanlarınca haftada bir yarım gün olmak üzere 14 hafta 3 ay süresince kadınlar ve genç kızlarla uygulanmaktadır. Bugüne dek 99 meslek elemanı eğitici eğitimini almış. Aktif olarak yaklaşık 50 kişi programı uygulamaktadır. SHÇK, 2012, Aile Danışma Merkezleri, Aile Danışma Merkezleri, aileleri, iktisadi, sosyal, kültürel ve psikolojik sorunlarla baş edebilmek üzere korumak, desteklemek ve güçlendirmek amacıyla açılan merkezlerdir. Söz konusu merkezler, 6 Haziran 1997 tarih ve 23.011 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 572 sayılı kanun hükmünde kararname ile 2828 kurum kanununun 3. maddesinin bendine eklenen 8. fıkraya dayanılarak açılmıştır. Başvuru ve hizmetlerden yararlanma. SHÇK'nin açıkladığı biçimiyle 2012 aile danışma merkezlerine telefonla veya şahsen başvurulabilir ve hizmetler karşılığında herhangi bir ücret talep edilmez. Bu merkezler, aile yaşamını korumak, desteklemek ve sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla aile bireylerine yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerin yanı sıra rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin de verildiği merkezler olup, 11 Eylül 2001 tarih ve 102 sayılı bakan onayı ile yürürlüğe giren Aile Danışma Merkezi Çalışma Esasları hakkında yönerge doğrultusunda hizmetlerini yürütmektedir. Aile Danışma Merkezlerinde aile hayatının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla ailenin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanması, uyumlu aile ilişkilerine katkıda bulunulması, aileyi bir arada tutan bağların güçlendirilmesi, aile üyelerinin kişiliklerinin sağlıklı biçimde gelişmesi, birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşama uyumlarının sağlanması, sağlıklı çocuk yetiştirme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile aile sisteminde özgürlük, sorumluluk ve toplumsal değerler arasında bir denge sağlanması amaçlanmaktadır. SHEK 2012 söz konusu merkezlerde bu amaçlara uygun olarak evliliğe hazırlık, eşleri arası uyumsuzluk, tek ana babalık, ebeveynlik, ana baba, ebeveyn, çocuk ilişkisinden doğan sorunlar, aile içi rol ve sorumlulukların dağılımı, yaşlı ve engelli üyelerin bakımı, boşanma öncesi ve sonrası yaşanan sorunların giderilmesi ve benzeri konularda aileyi güçlendirmeyi hedefleyen mesleki çalışmalar yapılmaktadır. SHEK 2012 Ekonomik Sorunlar. Aileye yönelik sosyal yardımları sağlayan kuruluşlar, meslek edindirme kursları aile içi sorunları tetikleyen en etkili unsurlardan birisi ekonomik sorundur. Yani yoksulluktur. Yoksullukla işsizlik arasında oldukça sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Hem işsizlik yoksulluğu getirmekte hem de işsizlik zaten yoksul olan aileleri daha derinden vurmaktadır. Türkiye'de ailelerin yoksulluk çekmesinin temel nedenlerinden biri kırdan kente iç göçtür. İç göç ile kentlerdeki nüfus artışı istihdam sorunlarını getirmekte. İşsizlikle de yoksulluk büyümektedir. Ancak işsizlik ailenin iş kaybından doğan gelir kaybını giderecek başka mali kaynaklarının olmaması durumunda etkilidir. 1989 yani işsizlik ya da iş kaybı yoksul aileler için daha belirleyici bir unsurdur. Ayrıca işsizlik ve yoksulluğu aileler üzerindeki etkileri çiftlerin çocuk sahibi olup olmamaları açısından da değişmektedir. Çocuk sahibi olan çiftlerde yoksulluk daha yoğun yaşanmaktadır. Jaho'da 1979 yoksulluğun aile üzerindeki etkileri iki temel grupta toplanabilir. Birinci grup temel ihtiyaçların karşılanamamasıyla ilgili sorunlardır. Yoksul aileler genelde konut, altyapı, beslenme ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar. İkinci grup sorunlarsa yoksulluğun ve onun yarattığı temel ihtiyaçları karşılayamama durumunun yarattığı psikolojik ve aile sistemindeki ilişkilerle ilgili sorunlardır. Yoksulluk ve temel ihtiyaçları karşılayamama, ebeveynlerde stres, kendine güvenin azalması ve sağlık sorunları yaratmakta. Bu sorunlar hem ebeveyn sisteminde hem de ebeveyn çocuk ve hatta kardeşler sisteminde işlev bozukluklarına neden olmaktadır. Genel olarak aile sisteminde sorunların olması ailenin sistem olarak sosyal işlevselliğinin bozulması demektir. Bu durum aile üyeleri olan bireylerin de sosyal işlevselliğini etkilemekte. Böylelikle yoksul aileler toplumsal bir sorun haline gelmektedir. Böylece birey, aile ve toplum düzeyinde etkileri olan yoksul aile olgusu sosyal hizmet açısından önemli bir hedef kitle olmaktadır. Sosyal hizmet yoksul ailelerle ilgilenirken toplumda var olan sosyal yardım ve destek sistemlerini kullanır. Birçok ülke gibi Türkiye'de de yoksullara yönelik yardım imkanları bulunmaktadır. Ancak bir sosyal yardım sisteminin varlığından söz edilemez. Çünkü sosyal yardım programının ortak bir idari yapı bulunmamaktadır. İkizoğlu, 2001. 46. Ülkemizde var olan sosyal yardım programları şöyledir. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Yasası. Tüm muhtaç vatandaşlar için. 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında yasa, 3257 sayılı sinema, video ve müzik eserleri yasası, muhtaç sanatçılar için, 4123 sayılı tabi afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlar hakkında yasa ve aynı sayılı tabi afet nedeniyle meydana gelen hasar ve tahribata ilişkin hizmetlerin yürütülmesine dair yasalar. Doğal afetlerden zarar gören vatandaşlar için Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu aynı nakdi yardım yönetmeliği. 3816 sayılı ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin yeşil kart verilerek devlet tarafından karşılanması hakkında kanun. Bu yasa kapsamında hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan Türk vatandaşlarının sağlık giderleri devlet tarafından karşılanmaktaydı. Bu yasa 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2006 uyarınca yeşil kart sahiplerinin sağlık harcamalarının 1 Ocak 2012 günü itibariyle SGK'ya devredilerek ve yeni bir sosyal güvenlik sistemine geçilmesinden ötürü 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 29 Mayıs 1986 tarih ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yardım etmek üzere Başbakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulmuştur. Söz konusu düzenlemeyle ülkede sosyal güvenliğin boşluklarını doldurabilme ve geliştirebilme hedeflenmiştir. Fakr u zaruret içerisinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne surette olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek. Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevdi edilmesini sağlamak ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek için her il ve ilçede mülki idare amirlerinin tabii başkanlığında Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş kuruluşlardır. İkizoğlu 2002 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sunduğu genel yardımlar, eğitim yardımları, sağlık yardımları, fakr zaruret içindeki ve muhtaç vatandaşlara yapılan yardımlar olmakla birlikte ihtiyaç durumu ve gruplarına göre anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla da yardım vermektedir. İkiz oldu. 2002 Kadın Konuk Evleri Ulusal Kalkınma Plan Hedefleri. Ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, belgeler ve kararların öngördüğü yükümlülükler ve görevler arasında da yer aldığı üzere, kadın istismarını önleme politikalarının geliştirilmesi, yasal önlemlerin alınması, İstismara uğrayan ya da bu riski taşıyan kadınlar için koruyucu ve destek hizmetlerinin sağlanması gerektiği bilinci gereği, istismara uğrayan veya bu riski taşıyan kadınlara yönelik hizmetlerin ağırlıklı olarak kadın konuk evleri ile vermektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2012 bu hizmetin devlet kurum ve kuruluşları ki burada SHEK oluyor dışındaki yasal tüzel kişilikler tarafından verilmesine ilişkin bir yasal düzenleme bulunmadığı için bu hizmet uzun yıllar boyunca Kadın Dayanışma Vakfı ve Mor Çatı'nın denemelerini hariç tutarsak SHEK tarafından verilmiş ve dünya literatüründe de men shelters yani kadın sığınma evi yerine kadın konuk evi terimi resmi olarak kullanılmıştır. Resmi tanımı uyarınca kadın konuk evleri, fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınların psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. SHEK 2012 Türkiye'de Kadın Konuk Evleri 12 Temmuz 1998 tarih ve 23.400 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Kadın Konuk Evleri Yönetmeliği uyarınca hizmet verilmektedir. Kadın Konuk Evlerinde aile içi şiddete maruz kalmış kadınların rehabilitasyonu ve sorunlarının çözülmesine yönelik mesleki çalışmalar yapılmaktadır. Kadın konuk evlerine sunulan sosyal hizmet, kadınların reşit bireyler oldukları gerçeği ve kendi kaderini tayin ilkesi esasına dayanır. Bu kuruluşlarda kadınlar, eğer varsa, çocuklarıyla birlikte kalabilirler. SHEK'in belirlediği ilkeler uyarınca söz konusu çalışmalar ana hatlarıyla aşağıda belirtilmektedir. Şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, değersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması, özgüven ve öz saygının yeniden yapılanması, yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı biçimde belirleyebilmeleri yönünde psikolojik destek, danışmanlık, hukuksal rehberlik sunulması, kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edindirmelerinde gerekli önlemlerin alınması, aile veya eşle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda ailenin şiddet içermeyen bir ortam haline gelmesi ve çocukların şiddetten uzak, sağlıklı bir ortamda yetişmesi için aile ilişkilerinin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması, İzleme faaliyetlerinin sürdürülmesi. Genel bir kural olarak kadın sığınma evlerinde personel olarak kadınlar istihdam edilir. Şiddete maruz kalan kadınların uğradıkları fiziksel ve psikolojik hasarlar göz önünde tutulduğunda, açıktır ki bu kurumlarda sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi ve hemşireye ihtiyaç vardır. Ancak ülkemizde bu kurumların sayısı gereken miktardan çok az ve düşük kapasiteli olmasının yanında personel ihtiyacı da tam olarak karşılanmamaktadır. Dolayısıyla bu alan gelecekte sosyal hizmetlerin daha çok kurumsallaşması gereken bir hizmet alanı olarak karşımızda durmaktadır. SHEK'in 2012 ilkeleri uyarınca, kadın konuk evlerinden, eşleri arası anlaşmazlıklar nedeniyle evini terk eden ya da eşleri tarafından terk edilen ve bu sebeple yardıma ihtiyaç duyan kadınlar, fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar, boşanma ya da eşin ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar, istenmeyen evliliklere zorlanan kadınlar, evlilik dışı hamile ya da çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafından kabul edilmeyen kadınlar, daha önce uyuşturucu, alkol bağımlılığı olup, bu konuda tedavi görmüş ve alışkanlıklarını terk etmiş kadınlar, cezaevinden yeni çıkmış olup, yardım ve desteğe ihtiyacı olan kadınlar ile kontrolleri dışında oluşan çevre koşulları nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar yararlanmaktadır. Ve şiddete uğradığı kişilerden kaçan ve izinin bulunmasını istemeyen kadınların can güvenliğinin sağlanabilmesi ve şiddet uygulayan kişilerin iz sürmesi nedeniyle olabilecek olumsuz olayların önlenebilmesi açısından kadın konuk evlerinin gizliliği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kadın konuk evlerine girmek üzere yapılan başvurular il sosyal hizmet müdürlüklerince değerlendirilmektedir. 1998 yılında yürürlüğe giren ve aile içi şiddetten mağdur olan kadını koruyucu yasal önlemlerin alınmasını sağlayan 4320 sayılı ailenin korunmasına dair kanunun uygulanması amacıyla kadın konuk evlerinde kabulü için il müdürlüklerine başvuran kadınlara maruz kaldıkları aile içi şiddete ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı ihbarda bulunmaları konusunda rehberlik hizmeti verilmesi ilkesi getirilmiştir. Çorum SHEK 2012 Manisa SHEK 2012 Hatay SHEK 2012 SHEK kendi teşkilat yapısı içerisinde açtığı kadın konuk evleri ile hizmetlerini yürütürken, diğer yandan da bu alanda hizmet vermek isteyen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri için rehber olması, hizmetten yararlanan kadın ve çocuklarının istismarının önlenmesi, insan onuruna yakışan, çağdaş anlayış ve koşullara uygun düzeyde hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hazırlanıp, 8 Mayıs 2001 tarih ve 24.396 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan ve bu alandaki özverili çalışmaların desteklenmesi, işbirliği ve dayanışmanın öne çıkarılarak uygulanması öngörülen özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan kadın konuk evleri yönetmeliği uyarınca da hizmetlerini sürdürmüştür. Bu kapsamda, kadın konuk evi sığınma evi açmak isteyen özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan rehberlik hizmetleri sürdürülmüş. İşbirliği talepleri mevzuat çerçevesinde ele alınmıştır. SHEK 2012 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün etkinlikleri. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, kadına yönelik etkinliklerinden ikisini şöylece ifade ediyor. 2012 Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri. 2006/17 sayılı çocuk ve kadına yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için alınacak tedbirler konulu Başbakanlık genelgesine ülke genelinde tüm kamu kurum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır tedbiri gereğince ve genel müdürlüğün 2007-2008 yıllarında yürüttüğü toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi projesi çerçevesinde proje illerinde başlatılmış olan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından kadın erkek eşitliği ve toplumsal cinsiyet eğitimleri düzenlenmektedir. Eğitim programı içerisinde toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyet, Türkiye'de kadın erkek eşitsizliğinin boyutları, eşitsizlik göstergeleri, kadın erkek eşitliği konusunda ulusal uluslararası, kurumsal ve yasal gelişmeler ile kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde ve görsel materyal sunumlarında bulunulmaktadır. Eğitim programının 3. günü ise kadına yönelik aile içi şiddet konulu bir seminer gerçekleştirilmektedir. 2009 yılında başlatılan eğitim programlarının kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet sunan ve bu hizmetlerden yararlanan kişilerle doğrudan temas halinde olan uygulamaya en yakın kamu görevlilerine verilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda, 2009 ve 2010 yılı ilk yarısında gerçekleştirilen eğitim programlarına, ülke genelinde 81 ile bağlı ilçede görev yapmakta olan toplam 1358 ilçe tarım müdürü ve ilçe halk eğitim müdür yardımcısı katılım sağlamıştır. 2010 yılı ikinci yarısında ise eğitimler, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Sosyal Hizmetler ilçe müdürlerine yönelik olarak düzenlenmiş. Bu kapsamda 346 ilçe temsilcisi katılım sağlamıştır. 2009-2010 yıllarında toplam 1704 kamu görevlisinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programları 2011 yılında da sürmüştür. KSGM 2012 Kadın İstihdamının Geliştirilmesi Projesi Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 1994-2000 yılları arasında Dünya Bankası ile kadın istihdamının geliştirilmesi projesi yürütülmüştür. Dünya Bankası ile TC hükümeti arasında yürütülen ve 4 Mayıs 1993 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye İş Kurumu tarafından uygulanan istihdam ve eğitim projesinin alt bileşenlerinden biri olan kadın istihdamının geliştirilmesi projesi 5 Nisan 1994 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Proje Dünya Bankası kredisi ve TC katkısı ile finanse edilmiştir. Genel Müdürlükçe yürütülen kadın istihdamının geliştirilmesi projesi 2000 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. Kadın istihdamının geliştirilmesi projesi, geleneksel olarak erkeklerin egemen olduğu iş alanları da dahil olmak üzere, bütün alanlarda, kadınlara daha iyi iş ve meslek olanaklarının sunulmasını sağlayacak politikaların üretilmesi için gerekli bilgi ve verileri sağlamayı ve bunları yaygınlaştırmayı amaçlamıştır. KSGM 2012 Aile Mahkemeleri Aile Mahkemeleri 9.1.2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerine dair kanun ile kurulmuştur. Kanunun amacı, Aile Mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerini düzenlemektir. Aile bireylerini arasındaki uyuşmazlıklar günümüzde giderek karmaşık ve uzmanlık isteyen bir kapsama ulaşmıştır. Ailenin ve aile içinde bireyin korunması amacıyla sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog destekli aile mahkemelerinin kurulmasının kaçınılmaz hale gelmesiyle birlikte kurulan aile mahkemelerinde, ailenin korunmasına yönelik koruyucu, önleyici ve eğitici bir görev tanımı yapılmıştır. Mahkemelerde görevlendirilecek olan sosyal hizmet uzmanları, psikolog ve pedagoglar yargı kararından önce ailelerin sorunlarını gidermeye, evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak gerektiğinde uzlaştırmaya, aile bireylerinin mali yükümlülüklerini yerine getirmeye ilişkin önlemleri almaya, çocukların mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya çalışacaklardır. Çay 2012 halihazırda örneğin Türkiye'de aile mahkemelerine atanan uzmanların görevleri şu şekilde sıralanmıştır. Ceylan 2012 davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek. Mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak. İstenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek, mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak, aile mahkemelerinde görülen davalar, boşanma, velayet, vesayet, çocuk malları, şahsi münasebet, çocuklar açısından koruma kararı alma, evlat edinme sırasında mahkeme gerek gördüğü hallerde dava dosyasını uzmanlara yönlendirerek davanın esasına göre psikososyal çalışma talebinde bulunabilir. Ceylan, 2012, Aile Hekimliği Günümüzde Sağlık. Artık yalnızca bedensel iyilik halinin ötesinde, ruhin ve sosyal bakımdan esenlik durumunu da tanımlayan bir kavramdır. Bu bakış açısıyla TC, Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı aile hekimliği uygulaması sağlık hizmetinin genel bir sosyal hizmeti olarak kurulması ve kavramsallaştırılması bakımından önemli bir adımdır. Aile hekimliğinin amaçları şu alt başlıklarda özetlenebilir. Aile hekimliği web sayfası. 2012, erken tanı ve tedaviyi sağlamak. Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak, sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki halinde olarak onları izlemek. Birinci basamakta verilmesi gereken bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak. Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak. Bu tür hastalığı olan kişileri izlemek. Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini geliştirmeye çalışarak toplumun gelişmesine katkı sağlamak. Sıra sizde 3 sizce aile mahkemeleri ve aile hekimliği uygulamalarının ardındaki ortak niyet ne olabilir? Sıra sizde 3 yanıt söz konusu niyet. Sağlık ve hukuk alanlarında da aile merkezli bir bakışın egemen olacağını ve bu iki alanın da kapsamının sosyal olarak genişlediğini göstermektedir. Yerel yönetimlere ait kuruluşlar Türkiye'de aile ve kadın alanında yerel yönetimlerin varlığı, diğer sosyal hizmetlere kıyasla daha görünürdür. Yerel yönetimler kadına ve aileye en yakın birimlerdir. Bu yakınlık hem hizmetlerin örgütlenmesi hem de sunulması bakımından etkili ve verimli bir zemin hazırlamaktadır. Yerel yönetimler son yıllarda yalnızca sosyal yardım alanında değil, ayrıca geniş sosyal hizmet alanlarında kapsamlı hizmetler sunmaya başlamıştır. Başlarda bu hizmetler genellikle meslek edindirme kursları ve el sanatları kursları gibi etkinlikler biçiminde ortaya çıkmış olsa da, son yıllarda anne çocuk eğitimi, ebeveyn çocuk iletişimi ve daha pek çok iletişimsel yetiye dönük çalışmalar artan bir hızla üretilmeye başlamıştır. Yerel yönetimler ayrıca aile danışma merkezleri kurmaya başlamıştır. Bu merkezlerin yerelde ücretsiz bir biçimde halkın hizmetine sunulması yaşamsal bir öneme sahiptir. Modernleşme sürecinin krizleri Türkiye gibi modernleşme sürecine sonradan dahil olan toplumlarda özellikle ailede baş göstermektedir. Kırsaldaki aileler maruz kaldıkları sorunları modern mesleki yöntemlerden yararlanarak çözme olanağından yoksun bulunmaktadır. İşte bu yüzden yerel yönetimlerin aile danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaşmasında büyük yarar bulunmaktadır. Özel girişime ait kuruluşlar Türkiye'de sosyal hizmet sunumunun ticarileşmesi son yıllarda sınırlı kimi alanlarda görülmüştür. Ancak bunun önümüzdeki yıllarda genel bir eğilim olarak daha geniş sosyal hizmet alanlarında görüleceğini ileri sürmek yanlış olmaz. Son zamanlarda en sık karşılaştığımız ticari sosyal hizmet biçimlerinden biri aile danışmanlığı veya aile terapisidir. Genellikle psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmet gibi bölümlerden mezun olanların pek çok kuruluşun sunduğu aile terapisi sertifika programlarına büyük rağbet gösterdiğini gözlemliyoruz. Çünkü aile terapisi veya danışmanlığı yalnızca kamu kurum ve kuruluşları ile yerel kuruluşların ücretsiz bir hizmeti olmaktan başka daha üst sosyoekonomik tabakalara mensup bireylerin ücret karşılığı ulaşabileceği bir hizmet biçimidir de. Aile terapisinden başka evlilik terapisi ve arabuluculuk gibi belirli başka alanlarda artan sorunlara koşut olarak hızla gelişmektedir. Sivil toplum örgütlerine ait kuruluşlar, sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmet alanlarındaki varlığı Anglo-Sakson ve kıta Avrupası gelenekleri için artık kanıksanmıştır ve hatta sivil toplum örgütleri bu alanların başat aktörlerinden biri haline gelmiştir. Ülkemizde ise sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmet alanlarındaki varlığı öncelikle sosyal yardım etkinlikleri gerçekleştirmek biçiminde ortaya çıkmıştır. Fakat özellikle son yıllarda sivil toplum örgütlerinin varlığı daha geniş sosyal hizmet alanlarında baskınlaşmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu sürecin yakın vadede artan bir hızla devam edeceğini söyleyebiliriz. Kadın ve aile alanı ise sivil toplum örgütlerinin son yıllarda daha etkin olduğu bir alandır. Aile içi şiddetle mücadelenin kurumsallaşması ve kadın sığınma evlerinin yaygınlaşması 1980'lerden beri kadınların ve sivil toplum örgütlerinin sıklıkla dile getirdiği bir taleptir. Bugün sivil toplum alanında aile içi şiddete maruz kalmış kadınlara ve çocuklara hukuki yardım sağlamak amacıyla baroların kadın danışma merkezleri ve adli yardım kurulları ücretsiz hizmet sağlamaktadır. Yanı sıra kimi belediyelerin kadın danışma merkezleri bulunmaktadır. Gelecekte hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı genelinde hem de STÖ'ler ve belediyeler bazında açılacak yeni kadın sığınma evlerine olan ihtiyaç devam edecektir. Sivil toplum örgütlerinin en fazla etkinliği gerçekleştirdiği alan ise kadın istihdamı çalışmalarıdır. Özellikle kırsal bölgelerde ve büyük kentlerin varoşlarında kadınların iktisadi ve toplumsal yaşama katılımı bakımından büyük katkılar sunan bu çalışmalar son derece yaygındır. Bundan başka, çok sayıda sivil toplum örgütü aynı ve nakdi yardım etkinlikleri düzenlemektedir. Sıra sizde 4 sosyal hizmet sunumundaki özel girişimlerin ve sivil toplum örgütlerinin varlığı neyi işaret ediyor? Sıra sizde 4 yanıt sosyal hizmet sunumunun ADEM'i merkeziyetçi bir yapıya kavuşacağını ve bu alanda çoğul aktörlerin var olacağını işaret etmektedir. Özet neredeyse her toplumda aile bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Zastrow'a göre 1990 modern endüstri toplumlarında aileler toplumun sürekliliğini ve istikrarını sağlayan aşağıdaki önemli işlevleri görürler. Neslin devamı, çocukların bakımı, yeni üyelerin sosyalleşmesi, cinsel aktivitenin düzenlenmesi, aile içi şiddet bir kişinin eşine, çocuklarına, anne babasına, kardeşlerine ve veya yakın akrabalarına yönelik uyguladığı her türlü saldırgan davranıştır. Cinsiyet bedenin biyolojik bir özelliğidir. Anne karnında oluşur. Toplumsal cinsiyet, toplumun kadına ve erkekliğe atfettiği anlamlardır. Toplumsal cinsiyet kavramı, kadınların ve erkeklerin biyolojik farklılıkları yüzünden değil, bu farklara atfedilen toplumsal anlamlardan kaynaklanır. Toplumsal cinsiyette eşitlik, gender equality, fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve kullanımında, hizmetleri elde etme ve bireyin cinsiyeti nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa uğramaması demektir. Toplumsal cinsiyette hakkaniyet, gender equity ise, kadınların ve erkeğin farklı gereksinimi ve güçlerinin olduğu, bu farklılıkların belirlenerek iki cinsiyet arasındaki dengeyi düzeltecek şekilde gerekenlerin yapılması anlamına gelmektedir. Türkiye'de aile ve kadın alanında hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları dört başlık halinde sıralanabilir. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimlere ait kuruluşlar, özel girişime ait kuruluşlar, sivil toplum örgütlerine ait kuruluşlar, TC, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında aile ve kadın alanındaki hizmetleri örgütleyen veya bu hizmetlere dolaylı katkı sağlayan genel müdürlükleri şöylece sıralayabiliriz. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Toplum Merkezleri, Birey, Aile ve Grup düzeyinde çalışmalar yapmakta, yani mikro ve meso müdahalelerde bulunmakta. Aynı zamanda orada oturan toplum düzeyinde, yeri geldiğinde toplumun ileri gelenleriyle de işbirliği yaparak toplumsal değişim hedefiyle makro düzeyde müdahaleler yapmaktadır. Toplum merkezleri, semt, mahalle veya köy düzeyinde toplumun ihtiyaç ve sorunlara yönelik olarak koruyucu, geliştirici, eğitici, boş zamanı değerlendirici ve eğlendirici çeşitli sosyal, kültürel ve ekonomik etkinliklerin yürütüldüğü yerlerdir. Toplum merkezlerinde kadına yönelik olarak uygulanan programlar şunlardır. Kadınlara yönelik beceri geliştirme programları, kermes ve sergiler, kadının insan hakları eğitim programı, KİHEP, aile danışma merkezleri, ailelerin ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarla baş edebilmeleri için korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla açılan merkezlerdir. Söz konusu merkezler, 6 Haziran 1997 tarih ve 23.011 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 572 sayılı kanun hükmünde kararname ile 2828 Kur'un kanununun 3. Maddesinin bendine eklenen 8. Fıkraya dayanılarak açılmıştır. Aile içi sorunları tetikleyen en etkili unsurlardan birisi ekonomik sorundur, yani yoksulluktur. Yoksullukla işsizlik arasında oldukça sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Hem işsizlik yoksulluğu getirmekte hem de işsizlik zaten yoksul olan aileleri daha derinden vurmaktadır. Yoksulluğu aile üzerindeki etkileri iki temel grupta toplanabilir. Birinci grup temel ihtiyaçların karşılanamamasıyla ilgili sorunlardır. Yoksul aileler genelde konut, altyapı, beslenme ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar. İkinci grup sorunlarsa yoksulluğun ve onun yarattığı temel ihtiyaçları karşılayamama durumunun yarattığı psikolojik ve aile sistemindeki ilişkilerle ilgili sorunlardır. Yoksulluk ve temel ihtiyaçları karşılayamama ebeveynlerde stres, kendine güvenin azalması ve sağlık sorunları yaratmakta. Bu sorunlar hem ebeveyn sisteminde hem de ebeveyn çocuk ve hatta kardeşler sisteminde işlev bozukluklarına neden olmaktadır. Genel olarak aile sisteminde sorunların olması ailenin sistem olarak sosyal işlevselliğinin bozulması demektir. Bu durum aile üyeleri olan bireylerin de sosyal işlevselliğini etkilemekte. Böylelikle yoksul aileler toplumsal bir sorun haline gelmektedir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının yaptığı yardımları şu şekilde sıralayabiliriz. Vakfın sunduğu genel yardımlar, eğitim yardımları, sağlık yardımları, fakr ve zaruret içindeki ve muhtaç vatandaşlara yapılan yardımlar olmakla birlikte ihtiyaç durumu ve gruplarına göre anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla da yardım vermektedir. Ulusal Kalkınma Planı hedefleri, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, belgeler ve kararların öngördüğü yükümlülükler ve görevler arasında da yer aldığı üzere, kadın istismarını önleme politikalarının geliştirilmesi, yasal önlemlerin alınması, istismara uğrayan ya da bu riski taşıyan kadınlar için koruyucu ve destek hizmetlerinin sağlanması gerektiği bilinci gereği, İstismara uğrayan veya bu riski taşıyan kadınlara yönelik hizmetlerin ağırlıklı olarak kadın konut evleri ile vermektedir. Kadın konut evlerindeki çalışmalar ana hatlarıyla aşağıda belirtilmektedir. Şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, değersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması, özgüven ve öz saygının yeniden yapılanması, yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı biçimde belirleyebilmeleri yönünde psikolojik destek, danışmanlık, hukuksal rehberlik sunulması, kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edindirmelerinde gerekli önlemlerin alınması, aile veya eşle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda ailenin şiddet içermeyen bir ortam haline gelmesi ve çocukların şiddetten uzak, sağlıklı bir ortamda yetişmesi için aile ilişkilerinin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması, izleme etkinliklerinin sürdürülmesi. Aile bireylerinin arasındaki uyuşmazlıklar günümüzde giderek karmaşık ve uzmanlık isteyen bir kapsama ulaşmıştır. Ailenin ve aile içinde bireyin korunması amacıyla sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog destekli aile mahkemelerinin kurulmasının kaçınılmaz hale gelmesiyle birlikte kurulan aile mahkemelerinde ailenin korunmasına yönelik koruyucu, önleyici ve eğitici bir görev tanımı yapılmıştır. Mahkemelerde görevlendirilecek olan sosyal hizmet uzmanları, psikolog ve pedagoglar yargı kararından önce ailelerin sorunlarını gidermeye, evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak gerektiğinde uzlaştırmaya, aile bireylerinin mali yükümlülüklerini yerine getirmeye ilişkin önlemleri almaya, çocukların mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya çalışacaklardır. Aile hekimliğinin amaçları şu alt başlıklarda özetlenebilir. Erken tanı ve tedaviyi sağlamak. Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak. Sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki halinde olarak onları izlemek, birinci basamakta verilmesi gereken bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak, kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri izlemek, bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini geliştirmeye çalışarak toplumun gelişmesine katkı sağlamak. Türkiye'de aile ve kadın alanında yerel yönetimlerin varlığı, diğer sosyal hizmetlere kıyasla daha görünürdür. Yerel yönetimler kadına ve aileye en yakın birimlerdir. Bu yakınlık hem hizmetlerin örgütlenmesi hem de sunulması bakımından etkili ve verimli bir zemin hazırlamaktadır. Son zamanlarda en sık karşılaştığımız ticari sosyal hizmet biçimlerinden biri aile danışmanlığı veya aile terapisidir. Genellikle psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmet gibi bölümlerden mezun olanların pek çok kuruluşun sunduğu aile terapisi sertifika programlarına büyük rağbet gösterdiğini gözlemliyoruz. Çünkü aile terapisi veya danışmanlığı yalnızca kamu kurum ve kuruluşları ile yerel kuruluşların ücretsiz bir hizmeti olmaktan başka daha üst sosyoekonomik tabakalara mensup bireylerin ücret karşılığı ulaşabileceği bir hizmet biçimidir de. Sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmet alanlarındaki varlığı Anglo-Sakson ve kıta Avrupası gelenekleri için artık tanık sanmıştır ve hatta sivil toplum örgütleri bu alanların başat aktörlerinden biri haline gelmiştir. Ülkemizde ise sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmet alanlarındaki varlığı öncelikle sosyal yardım etkinlikleri gerçekleştirmek biçiminde ortaya çıkmıştır. Fakat özellikle son yıllarda sivil toplum örgütlerinin varlığı daha geniş sosyal hizmet alanlarında baskınlaşmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu sürecin yakın vadede artan bir hızla devam edeceğini söyleyebiliriz. Kendimizi sınayalım soru bir aşağıdakilerden hangisi ailenin 5 toplumsal işlevinden biri değildir? Soru 1 A seçeneği neslin devamı. Soru 1 B seçeneği çocukların dini eğitimi. Soru 1 C seçeneği çocukların bakımı. Soru 1 D seçeneği cinsel aktivitenin düzenlenmesi. Soru 1 E seçeneği yeni üyelerin sosyalleşmesi. Soru 1'in doğru yanıtı B yanıtınız. Yanlış ise aile bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 2. Hangisi aile ve kadına yönelik hizmet veren bir kurum veya kuruluş değildir? Soru 2. A seçeneği TC, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Soru 2. B seçeneği Toplum Merkezi. Soru 2. C seçeneği Aile Hekimi. Soru 2. D seçeneği Psikiyatri Kliniği. Soru 2. E seçeneği Aile Mahkemesi. Soru 2'nin doğru yanıtı D yanıtınız. Yanlış ise Türkiye'deki aile ve kadına yönelik sosyal hizmet kuruluşlarının genel yapılanması bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 3. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi aile ve kadın konusuna en uzaktır? Soru 3 A seçeneği TC Dışişleri Bakanlığı. Soru 3 B seçeneği TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Soru 3 C seçeneği TC Sağlık Bakanlığı. Soru 3 D seçeneği TC Adalet Bakanlığı. Soru 3 E seçeneği TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Soru 3'ün doğru yanıtı A yanıtı. Yanlış ise kamu kurum ve kuruluşları bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi aile içi şiddetle mücadeleye en uzaktır? Soru 4 A seçeneği toplum merkezi. Soru 4 B seçeneği aile danışma merkezi. Soru 4 C seçeneği huzur evi. Soru 4 D seçeneği kadın sığınma evi. Soru 4 E seçeneği aile mahkemesi. Soru 4'ün doğru yanıtı C yanıtınız. Yanlış ise aile içi şiddet bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 hangisi şiddet türlerinden değildir? Soru 5 A seçeneği cinsel. Soru 5 B seçeneği şiirsel. Soru 5 C seçeneği fiziksel. Soru 5 D seçeneği duygusal. Soru 5 E seçeneği sözlü. Soru 5'in doğru yanıtı B yanıtınız. Yanlış ise aile içi şiddet bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 6 hangisi TC, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı değildir? Soru 6 A seçeneği Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Soru 6 B seçeneği Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Soru 6 C seçeneği Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Soru 6 D seçeneği Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Soru 6 E seçeneği Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Soru 6'nın doğru yanıtı A yanıtınız. Yanlış ise kamu kurum ve kuruluşları bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 7 hangisi aile hekimliğinin amaçlarından değildir? Soru 7 A seçeneği erken tanı ve tedaviyi sağlamak. Soru 7 B seçeneği sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak. Soru 7 C seçeneği sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki halinde olarak onları izlemek. Soru 7 D seçeneği birinci basamakta verilmesi gereken bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak. Soru 7 E seçeneği hukuksal danışmanlık hizmeti vermek. Soru 7'nin doğru yanıtı E yanıtınız. Yanlış ise Aile Hekimliği bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. Hangisi aile mahkemelerinde görülen davalardan değildir? Soru 8. A seçeneği kamu malına zarar vermek. Soru 8. B seçeneği boşanma. Soru 8. C seçeneği velayet. Soru 8. D seçeneği vesayet. Soru 8. E seçeneği evlat edindirme. Soru 8'in doğru yanıtı A yanıtımız yanlış ise aile mahkemesi bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. Hangisi aile ve kadına yönelik sosyal hizmet sunmaz? Soru 9. A seçeneği kamu kurum ve kuruluşları. Soru 9. B seçeneği sivil toplum örgütleri. Soru 9. C seçeneği özel girişim. Soru 9. D seçeneği yerel yönetimler. Soru 9. E seçeneği hazine müsteşarlığı. Soru 9'un doğru yanıtı E yanıtınız. Yanlış ise Türkiye'deki aile ve kadına yönelik sosyal hizmet kuruluşlarının genel yapılanması bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 10. Hangisi kadın konut evlerinde yapılan çalışmalardan değildir? Soru 10. A seçeneği şiddet sonucu ortaya çıkan duyguların aşınması. Soru 10. B seçeneği özgüven ve öz saygının yeniden yapılanması. Soru 10. C seçeneği psikolojik destek, danışmanlık, hukuksal rehberlik sunulması. Soru 10. D seçeneği şiddetin kültürün bir parçası olduğu konusunda kadınların ikna edilmesi. Soru 10. E seçeneği kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edindirmelerinde gerekli önlemlerin alınması. Soru 10'un doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise kadın konut evleri bölümünü yeniden gözden geçiriniz.